Ayrım 4.
Bu kan pahası topraklardan en büyük payda Arif Saim Bey ile canı biraderi Zülfiye düşmüştü. Fransızlar Çukurova'dan çekildikten, Kurtuluş Savaşı bitip yeni hükümet kurulduktan sonra o kadar çok kişi kahraman kesilmişti ki bunların toplamı Toroslar'da çarpışanların belki de 10 mislini geçmişti. İşte burada da Zülfü Arif Saim Bey'in yeni kurulan devletin yardımına yetişmiş, kim Toroslar'da çarpışmış, kim askerden kaçmış, inanılmaz bellek gücüyle onları bir bir ayırmıştı. Ve öyle de bir hüneri vardı ki Zülfü'nün, kim savaşa katılmış, kim yalan söylüyor, hemencecik ayırt ediyordu. Eğer Zülfü isteseydi şimdi çoktan milletvekili, dahası da bakandı. Ama Zülfü bunların hiçbirisini istemiyor, şu küçücük 3500 kişilik kasabanın küçücük tapucusu olmayı üne, bütün onurlandırmalara yeğe tutuyordu. O öyle bir adamdı ki Arif Saim Bey'in bütün yakarılarına, dayatmalarına karşın İstiklal Madalyası için bile başvurmamış, bunu ona Arif Saim Bey bizzat başkumandanı söyleyerek verdirtmişti. Onun bir tek derdi vardı, o da topraktı. Bu verimli topraklarda dünyanın en güzel meyvelerini, çiçeklerini yetiştirecekti. Pamukçulukta da ovada devrim yapacaktı. Ahdetmişti. Bunun üstesinden kesinlikle gelecekti. Bu Arif Saim de öyle sanıldığı kadar da iş yoktu. Paşanın gözünün bebeği olduğu halde gönderdiği, affedersiniz, kıçlarından kehribar gibi ballar damlayan, affedersiniz, her birisinin kıçlarındaki damlaların üstüne bakanların sureti çıkar, işte böyle incirleri azıcık yüreklilik gösterip de paşaya ulaştıramamıştı. Zülfü bu incirleri paşaya öyle yaranmak, bir şeyler koparmak için göndermemişti. Allah bilir salt ülkemizde de böyle cennet meyveleri yetişiyor demek için, bu ulusun en büyüğü yürekten sevinsin diye göndermişti. Asmalar diktim beyler, her asmayı teker teker aşıladım. Sonra İspanya'dan turunç getirtip limon aşılattım. Limon, portakal aşılamak tecrübe isteyen işlerdir. Kendime güvenemeyip ta Rodos adasından bir usta aşıcılar getirttim. Sonra efendim, narları da kendim aşılıyorum. Yakında bütün Akdeniz'i dolaşıp. Ah Arif Saim Bey, ah kardeşim. O incirleri paşaya bir ulaştırsaydın, paşa Çukurova'nın ballı incirlerini bir tatsaydı, ya da o ballı incirleri, affedersiniz, şeylerinden kehribal bal damlayanları hiç olmasa bir görseydi, belki de bu ülkenin başı olarak da mutlu olurdu. Arif Saim Bey sapı aldığım bastonunu 3 kere yere vurarak, paşa senin incirlerini münasip bir zamanda görecek dedi, sözleri kesindi. Zülfü buna çok sevinip bahtiyar oldu. Belki de paşayı senin bahçelerine, çiftliğine getireceğim. Paşa böyle müteşebbis adamları görüp tanıyınca bahtiyar olup sevincinden gözleri yaşarıyor. Hele bu müteşebbis insanlar onun cephe arkadaşları olunca sevincinden ne yapacağını bilemiyor. Seni tanıyor Zülfü. Göbeğini hoplata hoplata güldü. Göbeğiyle birlikte elindeki altın başlı bastonu da hopluyordu. Seni tanıyor. Arif Sayın Bey sonra ciddileşti, kaşlarını çattı. Dalıp pencereden görünen Sülemiş tepesine bir süre baktı. Karadağlı Murtaza onun yüzündeki bu değişikliğe sevindi. Şimdi artık Ali Safa Bey'in ölümüne gelecek, İnce Mehmet'ten söz edecek diye düşündü. Yüreği ağzında Arif Saim Bey'in konuşmasını bekliyordu. O meseleyi açınca artık konuşmak onun için farz olurdu. Şu namussuz Allah'ın belası Zülfü de bir türlü açmıyor ki İnce Mehmet sözünü. Ulan deyyus, bir kerecik olsun İnce Mehmet desen, Ali Safa Bey'i göz bebeğinin tam ortasından vurdular, kızıl kanlara belediler onu diye söylesen ne olur? Öfkeden deliye dönmüş, dişi dişini yiyor, içi alıp alıp veriyor. Ulan 2100'lü Zülfü, ben ne bilirdim senin beyle bu kadar lavali olduğunu diye düşünüyordu. Yoksa seni Erciyes'in ejderhası gibi kuşatır, sana İnce Mehmet'in şu fakara millete yaptıklarını bir bir ezberletirdim. Sen de onun yüksek huzurlarında şimdi bülbüller gibi öterdin. Ah, bir yanılıp yazılsa da şuradan bir tanesi bir Ali Safa Bey lafı açsa. İşte sen o zaman gör Karadağlıoğlu Murtaza ağayı ki ne sözler söyler. Başkumandanın öz bir arkadaşına ki sözlerim sana. Arif Saim Bey daldığı karşıki tepenin doruğundan gözlerini içeriye getirdi. Bir süre gene dalgın amaçsız yöreye bakındıktan sonra birden anımsamış gibi durdu. Bastonunu yerden bir karış kaldırdı. Hazır ol Zülfü dedi. Önümüzdeki bahara hazır ol. Seni bir ziraat heyetinin başında Avrupa'ya göndereceğim. Gider misin? Gider misin de ne demek diye güldü Zülfü. Gider misin de ne demek, can atarım. Öyleyse hazır ol Zülfü. Hazırım. Herkesi, bütün savaşa katılan kahramanları bu millet mükafatlandırdı. Bir tek kişi, bir alçak gönüllü kahraman bu mükafatlardan payını alamadı. O da benim canı azizim Zülfü biraderim, kahramanım. O da şurada gördüğünüz işte bu kişi, bir kasaba tapucusu. Onu tapu genel müdürü yapsak, ziraat vekili yapsak, Zülfü bunların hiçbirisine tenezzül etmez. İşte adamdır o. İşte bu canı azizim olan Zülfü'dür. Paşa beni ne zaman görse sorar, Zülfü'yü gördün mü? Zülfü nerede? Zülfü ne yapıyor diye. İncirleri, affedersiniz, her birisinin kehribar renkli kıçından bal akan incirleri, Paşa Hazretleri vatan kurtarıcı ulu insan bir görse deli olur. İşi gücü bırakıp doğru Çukurova'ya koşar. Karadağlı oğlu içinden söylendi. Gelsin de görsün Çukurova'yı. Gelsin de Zülfü Deyyus'un portakal bahçesi dediği o çalılığın içinde iki göz bebeğinin ortasından ince Mehmet'in kurşunlarını yesin. Yesin de aklınız başınıza gelsin. Ulan Arif Saim Bey, ulan Dürzü, ulan şu meymenesi Zülfü'den bile beter iki yüzlü. Bekle bakalım, bekle. 6 ay sonra İnce Mehmet gelip de Ankara'yı basmazsa ben de o ayağı yalın götü açık İnce Mehmet çocuğuna İnce Mehmet demem. Senin iki kaşının arasından vurmazsa, İnce Mehmet seni göz bebeğinden değil de iki kaşının arasından vursun ki seni kim öldürdü göresin. Evet paşamız böyle işlere çok meraklı. Kendileri dört yolda bizzat bir portakal bahçesi kurdular. Kendileri toprağa çok meraklıdırlar. Şimdiye kadar binlerce dönüp toprak aldılar. Kendileri toprağa ne yapacaklar? Salt numuneyi imtisal olmak için fertlere bunu yaptılar. Ve bizler de numuneyi imtisal olmak için alıyoruz toprakları. Zülfü'ye döndü, ona sevgiyle, sevecenlikle gülümsedi. Sen daha toprak alıyor musun? Hiç almaz olur muyum bey? Tabii alıyorum. Ben de bu Çukurova köylülerine canlı gözlerinin önünde öyle bir numuneyi imtisal oluyorum ki. Şu portakal, şu nar, şu incir bahçelerini kuraraktan öyle bir numuneyi imtisal olacağım ki. Pamuk çiftliklerini kurup Avrupalıların gözlerini kamaştıracağım. Sen sağ olasın, var olasın bey. Allah senin sağiyini üstümüzden eksik etmesin. Teşekkür ederim Zülfü. Hele seni bir Avrupa'ya gönderelim de ilmini arttırarak oradan bir dön de. Çok şeyler öğreneceğim beyim, yüksek sayenizde. O kadar, o kadar çok ki. Ne yapıyorum biliyor musun bey? Ne yapıyorsun Zülfü? Şimdi bey, beni iyi dinle. Beni iyi dinledikten sonra da bana delisin deme. Demem. Bütün kasaba bana deli diyor. Desinler, ben demem. Şimdi ben, biliyor musun, bütün paramı zeytin fidanlarına harcıyorum. Köylülere dağlardan zeytin fidanları söktürüp getirtiyor ve de diktiriyorum. Çukurova bir de sayenizde bir büyük zeytinlik olacak. Ne kadar çok zeytin fidanı diktim biliyor musun? Çoğu da tuttu. Ne kadar? 30.000. İşte, Cumhuriyet bizden böyle yenilikler istiyor. Sen ne dilersen dile paşadan, senin için yok yok. Biliyorum beyim ya, burada çok dedikodu yapıyorlar. Onlara göre ben bütün bu yaptıklarımı vatan hayrı için değil de salt toprak almak için yapıyormuşum. Arif Sayın Bey göbeğini hoplata hoplata uzun uzun güldükten sonra, hay Allah dedi, senin ne ihtiyacın varmış böylesi uydurmalara ki? Bütün Çukurova senin. Dilediğin yerde dilediğin kadar büyük çiftlik kurabilirsin. Bu beyler bunu bilmiyorlar mı? Bu vatanı biz kurtardık. Azıcık bir çiftlik kadar toprağın da hakkımız olduğunu bilmiyorlar mı? Aldırma sen onlara, işine bak. Ne kadar toprak istersen beğendiğin yerden o kadar toprak alabilirsin. Bu kasabalılar bunu bilmiyorlar mı? Bunun için kimse sana bir şey söyleyemez. Bu yüzden sana bir tek kelime söyleyeni vatan haini ilan eder ve hem de astırırım. Sen kimsin sen? Bunlar seni bilmiyorlar mı? Sen de bunu bilmiyor musun? Biliyorum beyim. Murtaza Ağa karşıda sinirin üstünden hırsından çatlıyor. Taşkın Halil Bey'e, Molla Duran Efendi'ye, ötekilere kaşla gözle, elleri ayaklarıyla işaretler yağdırıyordu. İnce Mehmet'ten söz açılsın diye. Ötekiler put kesilmişler, derin bir huşu içinde Zülfü'yü dinliyor, hayranlık dolu gözlerini bir an için olsun Arif Saim Bey'den ayıramıyorlardı. Murtaza Ağa ise içinden alıp veriyor, Arif Saim Bey'i oradakileri baştan aşağı kalaylıyor, öfkesinden patlayacak gibi oluyor, sonra birden Ali Safa Bey, İnce Mehmet sözünü biri açacak diye umutlara düşüyor, bekliyordu. Ötekilerse hiç oralı olmuyorlar, arada sırada da öfkeyle Murtaza Ağa'ya bakıp boyun kıvırıyorlar, içlerinden de bu adam bizi beyin huzurunda rezil rüsvay edecek diye geçiriyorlar, korkuyorlardı. Öğleyi az geç odanın ortasına birkaç masa getirilip birleştirildi. Üstlerine de ak patiskadan turuncu iri gülle işlenmiş örtüler atıldı. Rakılar, şaraplar getirildi, karla doldurulmuş kovaların içinde. Tandır kebapları, ayranlar, pilavlar, öteki kebaplar, bahçede eşkıya kebabı bile yapılmıştı. Türlü türlü yemekler aşağıdaki mutfaktan sofraya taşınıyordu. Getirilen yemeklerden rakısını içen Arif Saim Bey şöyle bir tadıyor, çiğnerken duruyor, düşünüyor. Eğer yüzü azıcık asılmışsa önündeki kalaylı sahan hemen kaldırılıp yerine bir başkası konuyordu. Öğle yemeği tam akşama kadar sürdü. Arif Saim Bey eşkıya kebabını çok sevmişti. Yahu Taşkın Ağa dedi, yahu biz Toroslarda düşmana karşı çarpışırken sen o dağlarda bize eşkıya kebabını niçin hiç yapmıyordun? Taşkın Ağa sevinç içinde güldü. Dövüşmekten yemek yemeye fırsat mı bulabiliyorduk? Sen söylesene bey. Doğru, doğru diye güldü Arif Sahin Bey. Yerden göğe kadar hakkım var. Murtaza Ağa içinden ver yansın ediyordu. Şu deyyuslara bakın da hele şu deyyuslara. Düşmanla öylesine çarpışmışlardı Toros Dağları'nın doruklarında ve hem de kovuklarında yemek yemeye fırsat bulamamışlar. Yalancının o güzel avradını cümle alem düdüklesin mi? Hem böyle düşünerek sövüyor hem de oradakilerin gözlerinin içlerine anlamlı anlamlı bakıyordu. Oradakiler onun yüzünden epeyce tedirgindiler. Bir ara Murtaza elleri karnında iki büktüm yerinden kalkıp Zülfü'nün yanına geldi, kulağına eğildi. Ulan Zülfü diye fısıldadı. Ulan ocağın bata, bre ulan senin. Ulan zeytin çiftliklerinin sırası mı? Ülkenin asayişi bozulmuş, İnce Mehmet önüne geleni göz bebeğinin tam ortasından kurşunluyor. Dağlar taşlar eşkıyayla, insanları tam gözlerini bebeklerinden vuranlarla doldu. Amanın Zülfü, amanın oğlunu öldürdüm, ocağına düştüm. Amanın bu ne haldir, söyle beye ki bir alay, bir fırka, bir kolordu göndersin ki. Dağlar taşlar, tüm köylüler hali isyanda. Sus ve git diye kaşlarını çattı Zülfü. İnşallah bey duymadı bu konuştuklarını. Bey ise pencereden dışarı bakıyor, eşkıya kebabından bir parçasını gövdeye indirdikten sonra uzun uzun parmaklarını yalıyordu. Yalamayı bitirince de kadehine yapışıp gözlerini kapatıp rakısını bir tapınmada mest olarak içiyordu. Gidiyorum Zülfü diye inledi Murtaza, gidiyorum ama sen de bunu unutma. Odadan dışarıya çıktıktan sonra kapının yanına çekilip orada durdu. Arif Sayın Bey onu saklandığı yerde göremiyordu. Öteki de canını dişine takmış işaretlerle Zülfü'yü çağırıyor, yanına gelmesini istiyor, ona önemli, çok önemli bir şeyler söyleyeceğini anlatmaya çalışıyordu. Zülfü ise gelmemekle diretiyor, yüzünü buruşturuyor, onu elleriyle kovuyordu. Aralarındaki sessiz tartışma uzun sürdü. Sonunda Murtaza öyle bir işaret yaptı ki Zülfü artık yerinde kalamazdı. Hemen yerinden fırlayıp kapıya vardı. ''Ne istiyorsun be Allah'ın belası kafasız herif, senin elinden hiçbir yerde bize rahat yok mu?'' diye dişlerini sıkarak yılan gibi fısıldadı. Söyle, ne istiyorsun benden? Murtaza gözlerini belerterek, farkında değil misin Zülfü kardeşim, biz hepimiz ölüyüz. Bugün Ali Safa'ya, yarın bana, öbür günde sana. Kurdun ağzına kan bulaştı, Toros dağlarını tuttu İnce Mehmet. Dağlar hali isyanda. Yılanın başını daha küçükken ezmezsek, bir İnce Mehmet ki, iki İnce Mehmet, dört İnce Mehmet. Çok kalabalık var şu dağların arkasında, şu kocaman Anadolu'nda, çok insan, çok insan. Amanın gün geçirip fırsat vermemeli zamana. Aman ha, şimdi söyle beye ki halimiz duman. Şimdi bizim halimiz duman. 6 ay sonra da onların. İnce Mehmet 6 ay sonra Ankara'nın kapısına dayanmazsa. Sus diye onun ağzını kapattı Zülfü. Sus, bey bunu duymasın, seni ipe çektirir. Kim oluyormuş İnce Mehmet de Ankara'nın kapısına dayanıyormuş? Sus, kimsecikler duymasınlar bunu, sus. Ama biz öldük. Kimseye bir şey olmaz, sus, delirme. Murtaza Ağa yalvardı yakardı. Zülfü'nün ayaklarının altını öptü, o aldırmadı. O konuştukça öteki gülüyordu. Kendi düşen ağlamaz diye solunda merdivenlere atıldı Murtaza Ağa. Koşarak dışarıya çıktı. Topal Ali onu zeytin ağacının altında bekliyordu. Ali Safa'nın evine yürüdüler. Ev avlusu, salonu, balkonu, odalarıyla ağzına kadar uzaklardan gelen konuklarla zınka zınk dolmuştu. Ne kadar çok insan, ne kadar çok insan diye şaşkınlığını söyledi Murtaza Ağa. Ne kadar da çok seveni varmış diye karşılık verdi Topal Ali. Abov! Murtaza bir süre durdu, düşündü. Ali Safa eceliyle ölse onun cenazesine bu kadar insan gelir miydi Ali? Gelmezdi ağam. Gelmezdi Ali, gelmezdi. Peki Ali, sen bu dünyanın en akıllı adamısın. Malım da sana kurban, canım da. Sana bir sual soracağım ama sen korkmadan benim bu sualime karşılık vereceksin. Veririm ağam. Eğer Ali Safa'yı İnce Mehmet değil de başka birisi öldürmüş olsaydı bu cenazeye bu kadar kalabalık gelir miydi? Gelmezdi. Gelmezdi ya. Bunun 1/1'i bile gelmezdi. İnce Mehmet sayesinde Ali Safa Bey İran Şahı gibi gömülüyor. Avlu kapısından döndüler. Çok kokuyor Ali. Kokuyor. Koku burnumun direğini kırdı. Benim de, dedi Ali. Ali, buyur ağam. Gayret dayıya düştü. Kurda ne demişler? Gözlerini ok gibi Ali'nin gözlerinin içine dikti baktı. Demişler ki senin boynun niye böyle çok kalın, bu değil mi ağam? Kurt da demiş ki Ali, ben kendi işimi kendim görürüm de. Onun için Ali, biz de kendi işimizi kendimiz görmeliyiz. Ne jandarmadan ne Ankara'dan bize hiçbir yerden bir hayır yok. Yok, dedi Ali. Bundan sonra İnce Mehmet kimi öldürecek? Kimi olacak ağam, elbette seni. Keşke bulaşmayaydım bu kadar İnce Mehmet'e. Keşke diye içini çekti Ali. Bundan sonra sıra bende. Sende, dedi Ali. Onun için ne yapıp yapmalı, İnce Mehmet'i öldürtmeliyiz. Öldürtmeliyiz. Bu geceden itibaren evde de kalmamalıyız. Her gece başka bir yerde. Seni de öldürür mü İnce Mehmet? Senden sonra da beni öldürecek. Ne biliyorsun? Bilirim. O İnce Mehmet var ya, o bela bir adamdır. Bilirim, beladır. O her şeyi görür, bilir. Şimdi bizim burada ne konuştuğumuzu bile görür, duyar. Onun her yerde gözü kulağı vardır. Ona her şey ayan beyandır. Gökteki uçan kuş, yerdeki yürüyen karınca bile bu dünyada ne olup bitiyor ona ulaştırır. O şu dağın arkasına baksın, gözleri dağı deler geçer ve arkasında ne var görür. Şimdi bizim burada şu konuştuğumuzu bile duymuş mudur? Duymuş mudur da ne demek, elbette duymuştur. Onun duymadığı bir şey olamaz. Şu ağaçlardaki yapraklar onun gözüdür. Şu akan sular, biten otlar, yağan yağmurlar, esen yeller onun kulağıdır. Tevatür, tevatür değilse de biz yandık. Biz yandık ha, biz ölmüşüz de üstümüze ağıt yakan yok. Tevatür, böyle bir insan bu dünyaya gelmemiştir. Hayır, hiç gelmemiştir. O zaman işte o her şeyi duyuyor, görüyorsa biz de bir kapalı yere sığınıp işaretlerle konuşalım. Gene de duyar mı? Onun arasını bilemem ha. Tevatür. Tevatür ha. Kasabayı çıkmışlar, Kabasakız'a doğru yürüyorlardı. Uzun bir süre konuşmadan yürüdüler. Murtaza Ağa'nın alnı kırışmış, derin düşüncelere dalmıştı. Arada bir de durup tepeden tırnağa 3 adım arkasından gelen Topal Ali'yi süzüyordu. Kimi hayranlıkla, kimi de küçümser bakıyor, Ali onun aklından nelerin geçtiğini bir türlü anlayamıyor, o da İnce Mehmet'i düşünüyordu. Acaba kaçmış, kurtulmuş, selamete erişmiş miydi? Yoksa jandarmalar onu yakalamışlar, vurmuşlar mıydı? Ya da bir kovukta aç, susuz, kimsiz, kimsesiz sıkışmış kalmış mıydı? Doğrusu Ali çok endişe ediyordu. Dağ taş jandarmayla dolmuştu. Bir de Mehmet'in sığınacak belli bir yeri yoktu. Çok deneysiz bir çocuktu. Onunla gitmediğine kimi zaman bin pişman oluyor, kimi zaman da seviniyordu. Bundan sonra bu kasabada Karadağlı oğlu Murtaza Ağa'nın yanında İnce Mehmet'e çok yardım edebilir, onu çok belalardan kurtarabilirdi. Ama işte bu günler kötü günlerdi. Mehmet bu günleri bir atlatabilse gerisi kolaydı. İnşallah yörüklerin içine düşmüştür. Yörükler Kerimoğlu'ndan dolayı onu severler. Belki onlar jandarmaya vermezler Mehmet'i. Kim bilir, insanoğlu belli olmaz ki. Belki de bütün bu dağların adamları gözlerinin bebeği imişçesine korurlar onu. Belki de hemencecik yakalar, jandarmalara veriverirler onu. İçinde onulmaz bir acı, bir pişmanlık. Ne demişti de onunla birlikte dağlara gitmemişti. Birlikte olsalardı onları şu koskocaman dağlarda kim yakalayabilirdi? Onun şu mor dağlarda bilmediği kovuk, delik, mağara, tanımadığı insan mı vardı? Az daha durmasa önüne gelmiş, dikilmiş tepeden tırnağa onu süzen Murtaza Ağa'ya çarpacaktı. Murtaza Ağa gözlerini sert, dimdik onun gözlerine dikmiş bakıyordu. "Söyle Topal Ali," diye vardı. "Bana doğruyu bir bir söyleyeceksin ki." Ali'nin birden yüreği cız etti. Acaba bu Murtaza Ağa her şeyi biliyor muydu? Biliyor da kendisiyle eğleniyor muydu? Böyle eğlene eğlene şu ileride kendisini öldürecek miydi? Bir daha da İnce Mehmet'i hiç göremeyecek miydi? Ali'nin üstünde tabancası yoktu. Bir küçücük hançeri, bir çakısı bile yoktu. Tetik bulunmalıydı. O tabancasını çekince belki elinden alabilir, onu vurabilirdi. Böylelikle İnce Mehmet bir ağa daha öldürmüş olurdu. Yay gibi gerilmiş Topal Ali, "Buyur ağa," dedi, "zatına her şeyi bir bir söylerim." Sesi bir meydan okumaydı. "Söyle bakalım, sen İnce Mehmet'e niçin bu kadar düşmansın?" Topal bunu hiç beklemiyordu. Sevinmesiyle çözülmesi bir oldu. Sendeledi, hemencecik de kendine geldi. "Ağama bak hele, ağama. Kara gözlü de yiğit, cömert ağama. Sen benim İnce Mehmet'e niçin düşman olduğumu bilmiyor musun?" "Bilmiyorum." "Bil öyleyse. Abdi Ağa, o gül yüzlü, mezarında ışıklar içinde yatası, fıkaralar babası, insanlar cömerdi, yüreği insanlık dolu, o dünyamızın biriciği, o Hazreti Ali Ayarı Ağa kimin ağasıydı? Kimin gözünün bebeği, yüreğinin bağıydı? Benim. Onu öldüren 4 kitaptan murtat, 4 kitapla katli vacip olan kim? İnce Mehmet. Yeter mi?" "Yetmez," dedi, başını kaldırmış, gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş Murtaza Ağa. "Ağamı öldürdüğü yetmez mi? Ekmek kapımı, çoluğumun, çocuğumun, benim staramı öldürdüğü yetmez mi?" "Yeter," diye güldü Murtaza Ağa. "Şimdi de canımı alacağı yetmez mi?" "Yeter," dedi Murtaza Ağa, kendine bir ortak bulduğuna sevinerek. "Yıllardır ölüm korkusundan, Allah düşmanımın başına vermesin ölüm korkusunu. Dünyada bir şey vardır her şeyden beter, ölümden de zalim, o da ölüm korkusu. Ben ölüm korkusundan ölmüşüm, tükenmişim, ölmüşüm. Benim kıymetli ağam Abdi Ağa öldürülmeden çok önceleri zaten ölüm korkusundan dolayı ölmüş gitmişti. Öyleyse biz de Abdi Ağa'ya, Ali Safa Bey'e benzemeden İnce Mehmet'in hakkından gelmeliyiz. Sen bundan sonra benim öz bir kardeşimsin, oğlumsun, gözümün bebeğisin. Demek bunca yıl bu kadar korktun. Korkudan öldüm ve hem de ölüyorum. Ben de. Bu adamın vücudu ortadan kalkmadan bize bu dünyada yaşamak haram. Haram dedi Topal Ali. Geriye dönüp ağır ağır kasabaya yürümeye başladılar. Gün çok aşağılara inmiş, gölgeler uzamıştı. Kasaba evlerinin camlarından bir ışık, bir parıltı seli çağlıyor. Evler, ağaçlar, tepeler bir aydınlığın ortasında bu uzunda dönüp duruyorlardı. Ali, sesi yumuşacık sevecendi. Buyur ağam. Ali, sen bu izciliği kimden öğrendin? Hiç kimseden ağam. Sen anandan izci mi doğdun? Doğmadım ama ona benzer bir şey. Ne demek ona benzer bir şey? Ya doğdun ya doğmadın. Hem doğduğum hem doğmadım. Peki nereden öğrendin sen bu hüneri? Baka baka. En çok neye baktın? En çok izlere baktım. İzlerde ne gördün? İzler sahiplerine benzer. Bir at izine baksam üç aşağı beş yukarı o atın nasıl bir at olduğunu anlarım. Yelesi, kuyruğunu, boyunu, bosunu sana gerçeğine yakın söyleyebilirim. Hele insan izlerini. İzlerden insanların yüreğini okurum. Hangi yöne gitmişler, ne düşünerek, nasıl düşünerek gitmişler bilirim. Sevinçli mi, öfkeli mi, küskün mü, kederli mi, içi karanlık mı bilirim. Aydınlık mı, dost mu, düşman mı bilirim. Tevatür. Tevatür değil ağam. İzime bak öyleyse. Bak ve ne düşündüğümü söyle. Ali hemen gerisin geri dönüp eğildi. İzleri inceleye inceleye sel yatağına kadar geldi. Öyleyse şimdi beni dinle ağa dedi. Bak önce kuşkulusun. İnce Mehmet'ten daha çok benden korkuyorsun. Doğru mu? Doğru. Gittikçe korkun azalıyor. Sonra ne İnce Mehmet'ten korkuyorsun ne de benden. İçinde şahlanmış bir yürek. Bütün dünyayla tek başına cenk edebilirsin. Arkasından birden gene onulmaz dehşet bir korkunun içine düşüyorsun. Birileri seni aşağılıyor, sen susuyor, yutuyorsun bunu. Sonra yalvarıyorsun ona, sonra da öfkeden deliriyor, patlıyorsun. Birden yanındaki adama kanın kaynıyor, o ben olacağım. Gönlün sağ yana doğru akmış, senin kuşkuların bitiyor, ona kardeş gibi bağlanıyorsun. Birden Topal Ali olduğu yerde durdu kaldı. Sarı çiçekli bir dikenin dibindeki ize takıldı, yüzü sapsarı kesildi. Ağzı kurumuştu, zor konuştu, sözler ağzından yarım yamalak döküldü. İşte bu izle beni öldüreceğin yazılı. Doğruldu, yalvararak Murtaza Ağa'nın gözlerinin içine baktı. Beni niçin öldürmeye karar verdin ağa diye sordu. Ben ne yaptım sana? Murtaza Ağa telaşlandı, çabuk çabuk konuştu. Doğru, amenna, korkuyorum senden, şimdi bile. Ben İnce Mehmet'ten değil, senin o gözlerinin dibindekilerden korkuyorum. Doğru, seni öldürmeliyim ben. Öyleyse ben gideyim ağam diye boynunu büktü Topal Ali. Adam adamdan korkar anlarım. Adam benden hiç korkar mı? Korkar, korkar. Adam senden korkar ya. Sen bir sonraki izlere bak. Seni öldürmekten vazgeçtiğimi görürsün. Ali öteki izlere bakınca sevindi. İşte böylece dedi. Ağanın kolundan sevgiyle tuttu. İşte burada kardeş olmuşuz. Bir izleri araştırıyor. Bir Murtaza ağanın yüzüne durup bakıyordu.